Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programıyla yeniden birlikteyiz sizinle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, ilk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Saadet Rehberimiz başlıklı yazıyı sunacağız. Safvan bin Asal radıyallahu anh'ın yanına Zir bin Hubeyş isimli bir kimse geldi. Mestler üzerine mest etme hususunda soru sormak için geldiğini söyledi. Resulullah'ın sahabisi Safvan radıyallahu anh, onun sırf ilimden bir konu öğrenmek için geldiğini öğrenince, zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduğu şu müjdeyi verdi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Ardından da mevzu ile alakalı hükmü açıkladı. İslam dini, düşmanlarının dahi itiraf ettikleri gibi ilim dinidir. Yukarıda geçen hadisi şeriften de anlayabileceğimiz gibi, ashab-ı kiram ilim öğrenmek deyince asıl Allah'a nasıl sahih ve en güzel bir şekilde kulluk edeceklerine dair ilimleri öğrenmeyi anlıyorlardı. Yalnız din ilimlerinde derinleşen meşhur alimler değil, sahabeden, tabiinden herhangi bir kimse dahi dinimiz hususunda ilim öğrenmekte çok gayretliydi. Peygamber Efendimiz'in yetiştirdiği ilk nesil ahiret selameti için Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmanın şart olduğunu çok iyi anlamışlardı. Onun sünnet-i seniyyesinin İslam'ın en güzel yaşanma şekli olduğuna şüpheleri yoktu. Bunun için sahabeler Allah'ın bize üsve-i hasene olarak gönderdiği Resul-i Ekrem'in hadis ve sünnetlerini daha iyi bilen fakih sahabilerden sorup öğreniyorlardı. Din ilimleri denilince de akla evvela kitap ve sünnet gelir. Bu iki temel kaynağımız iki ayrı isimle anılsalar da birbiriyle iç içedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi, Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri ve tatbiki olarak onun lafızlarının doğru şekilde anlaşılıp uygulanmasında ilk başvuru kaynağıdır. Biraz düşünecek olursak bize uyulacak bir rehber göndermiş olmasının Allah'ın rahmetinin büyük bir tecellisi olduğunu görürüz. Şu kısa ömrümüzde tereddütler içinde bocalamakla, deneme yanılmalarla zaman kaybetmek ve hatalara düşmekle ziyana uğramayalım diye Rabbimiz bize hemen tatbik etmeye hazır bilgiler vermiştir. Hepimizin bildiği gibi Allah Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah'ı çokça anan kimseler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Bir insanın şu fani dünya hayatındaki gayesi eğer Allah'ın rızasını ve ahireti kazanmaksa elbette bu hususta uyacağı rehber ve örnek ancak Allah'ın Resulü olabilir. Allah'ın Resulü ifadesi üzerinde şöyle bir durup düşünelim. Herhangi bir kişi bile kendisine bir iş için elçi veya vekil seçecek olsa, seçtiği kişiye dikkat eder. Alemlerin Rabbi Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri alalade bir kimseyi elçisi olarak seçer mi? Üstelik kullarına karşı engin merhamet ve her işinde çok hikmet sahibi olan Allah, Zülcelal, gönderdiği o rehberi bize geriye dönüşü olmayan bir yolculukta, ebedi bir hayatta kurtuluş vesilesi olarak göndermiştir. Dünyada bize çok lütuf ve ikramda bulunan Rabbimiz, ahirette de sonsuz nimetlerine mazhar olmamızı istemekte, bu yolda bize hidayet eylemektedir. Biz kullarını huzur, mutluluk ve selamet yurdu olan cennete ulaştırana kadar yardımını esirgemeyen Mevlamız, imtihanlarla dolu bu alemde bize adım adım yol göstermekte, hiç çaresiz ve şaşkın bir vaziyette bırakmamaktadır. ne zaman bir cevaba ihtiyacımız olsa Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünneti imdadımıza yetişmektedir. Bize sonsuz keremiyle çok cömert bir Rab olan Allah'ımıza karşı bizim nasıl kulluk yapmamız gerektiğini ancak onun en sevgili kulundan, el-emin olan elçisinden, rahmetinin müjdecisi ve mağfiretinin davetçisi olan Nebi-i Zişan Efendimiz'den öğrenebiliriz. Onun sünneti bu dünyada türlü türlü şüpheye ve şaşkınlığa duçar olmuş aklımızın ışığıdır. Ne zaman aklımız karışsa, gönlümüz bulansa onun hadisi şerifleri bize sükunet ve kararlılık vesilesi olur. Onun rehberliğine uyduğumuz zaman yolumuzu şaşırmayacağımızı biliriz. Biliriz ki onun sünnetini öğrenip uymaya çalıştıkça doğru yoldan sapmayız. Çünkü onun sünneti Allah Zülcelal tarafından tasdik edilmiş bir yoldur. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz gönderilenlerden, rasullerdensin. Dost doğru yol üzerindesin. Bilindiği üzere emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kerimesini de ihtiva eden ve doğru yoldan sapan kavimlerin helakinden bahseden Hud suresi nazil olduğu zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin saçlarına aklar düşmüştü. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bunu fark edip sebebini sorunca beni Hud suresi ve kardeşleri Vaka, Murselat sureleri ihtiyarlattı buyurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sen dost doğru yol üzerindesin diye tasvip ve tasdik edildiği halde neden böyle endişelendi? Elbette kendisinden sonra ümmetinin sırat-ı müstakim üzere devam edip etmeyeceği konusunda korkuyordu. Acaba ümmeti kendisinin en güzel örnek olduğu Allah'a ihsan üzere kulluk yolundan sapmadan yürüyecek miydi? İşte bu endişesi sebebiyle Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz ümmetinin ilme ve salih amele sarılmasına çok önem veriyordu. Bir hadisi şerifinde kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin gaflet ve cehaletin karanlıklarından ilim ve irfanın aydınlığına çıkması için gayret gösteriyordu. Kendisi bazen karnına taş bağlayıp açlığa sabreden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eline geçeni Mescid-i Nebevi'nin bitişiğindeki Suffa'da kalıp ilim öğrenen talebelere harcıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece kılın buyurarak amelleri bizzat tatbiki olarak öğretiyordu. Yine 100.000'den fazla insanın katılmasını teşvik ettiği veda haccında bütün ashabına hac menasikini benden alınız buyurarak artık hac ibadetinin de ancak ona uyulmakla sahih olacağını beyan ediyordu. Kendisinin örnek olması yanında birçok zaman sözlü olarak bazen elindeki bir değnekle toprağa şemalar çizerek bazen parmaklarıyla veya elinde tuttuğu bir eşyayı işaret ederek herkesin anlayabileceği şekilde sözünü iyice açıklayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz göze ve kulağa hitap eden bütün vasıtaları dini eğitimde kullanmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanlardan uzak duran biri değildir. Hanımlarının hücreleri mescidin bitişiğindeki birer odadan ibaretti. Hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı kadarıyla başta namaz vakitleri olmak üzere gün boyunca sıkça odasından mescide çıkar, insanların yanında bulunur, sorularına cevap verir, ibadetlerini görür, hatalarını düzeltirdi. Onun bir şey görüp ses çıkarmaması dahi takrir-i sünnet olduğu için hataları uygun bir lisanla düzeltirdi. tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün insanlar arasında hayatı en iyi şekilde bilinen şahsın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna şüphe yoktur. Başka hiçbir mucizesi olmasa o garip diyarda zuhur etmiş ümmi bir zatın hayatının bu kadar iyi biliniyor olması mucize olarak yeter. Hayatımızın her sahasında, ufak tefek işlerimizde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymak, Allah'ın rızasını kazanmak için güzel bir vesiledir. Mesela sünnete uyma niyetiyle elbisemizi sağdan başlayarak giymenin hiçbir külfeti yoktur. Böyle kolay bir işte bile sevap kazanma fırsatı sunması, Allah'ın bize karşı keremi olduğu gibi Resulünü hatırlamamız ve her hususta örnek kabul etmemize bu kadar önem vermiş olmasının da bir alametidir. Böyle küçük şeylerde bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymanın sevabı varsa, elbette onun asıl uyulacak en büyük sünneti olan hayatını hep asıl hayat, ahiret hayatıdır inancıyla ve fedakarca yaşamasını örnek almak elbette ne kadar büyük bir sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymanın en üstün hali ise onun yüksek ahlakını örnek alıp kalbimizi temizleyip her amelimizde üstün bir şahsiyet ortaya koyarak insanları İslam'a hayran bırakmak olmalıdır. Eğer bunu başarabilseydik, dünyada da aziz olur ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olabilirdik. Tıpkı sahabe-i kiram gibi. Ashab-ı kiram bu nimete layık olmak için sünneti öğrenmeye ve dosdoğru nakletmeye büyük önem vermiştir. Onlar hem kendileri Peygamberimizin rehberliğine uydular, cahiliyenin hurafelerinden kurtulup ahirette geçerli olacak hakiki kulluğa kavuştular, hem de sonraki nesillerin kurtuluşuna vesile oldular. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sahabe-i kiramın bu halini örnek göstermiş ve onları şöyle tatif etmiştir. Eğer onlar ehli kitapta sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, onlar sadece ve sadece şikak, çelişki, anlaşmazlık, ayrılık içindedirler. Devamındaki ayeti kerimede ise sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alması adeta onun rengine bürünmeye benzetilmiştir. Allah'ın boyası, ondan daha güzel boya hangisi? Biz ona boyanmışız ve biz ona ibadet ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah Zülcelal tarafından methedilen bu altın neslin halini sonraki ümmetine örnek göstermiştir. İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunlara uyanlardır. Sonra da bunlara uyanlardır. İşte sahabeden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ve onlardan ilim öğrenip öğreten alimler vasıtasıyla bize kadar ulaşan sünnet-i seniyye yolu bizim tek kurtuluş yolumuzdur. İşte bu ehemmiyetinden dolayıdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amellerine, ahlakına ve hayatına dair her türlü habere hadis-i şerif denilmiş, kayıtlara geçirilip büyük bir itinayla muhafaza edilmiştir. Hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den haber veren ve her türlü haberin umumi ismi olduğu gibi aynı zamanda bir ilim dalının da ismidir. Hadis ilmi, hem hadis-i şeriflerin bize ulaşmasına vesile olan rivayet senetleri üzerinde hem de lafızlar ve onlardan hüküm çıkarma bakımından birçok dallara ayrılır. Bu ilimlerde asırlar içinde pek çok değerli alimler yetişmiş ve büyük bir emek ortaya konmuştur. Allah Zülcelal bizleri bizden öncekilerin büyük gayretlerle bize hazır sunduğu dost doğru yola uymaya, onlara hayrul halef olmaya muvaffak eylesin. Amin. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Saadet Rehberimiz başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve son olarak Adem Saraç imzalı Nimet'in getirdiği Mesuliyet başlıklı yazıyı sunacağız. Müslüman mükellef bir insandır. Sorumludur yani. Ne ile ne kadar ve ne zaman sorumluysa onu o kadar ve o zaman yerine getirmelidir. Medine Müslümanları olarak temayüz eden bu güzide insanlar, Musab Hoca'nın yetiştirdiği güzel şahsiyetlerdi. Her güzel şahsiyette güzelliği ölçüsünde bir şeyler yapma gayreti içindeydi. Sorumluluklarının gereğini yapıyorlardı yani. O günün Yesrib'i karmaşık bir toplumdan oluşuyordu. Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşan müşrikler, Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza'dan oluşan Yahudiler, sayıları az olsa da varlıklarını hissettiren Hristiyanlar vardı. İslam güneşinin doğuşuyla da Müslümanlar oluşmuştu. Yahudi ve Hristiyanların ilk dönemlerde İslam'dan ve Müslümanlardan uzak durduklarını görüyoruz. Bir tek kelime bile duymamak ve duyurmamak için fevkalade bir gayret sarf ediyorlardı. Ama bu arada İslam'ı, Müslümanları ve Medine'deki gelişmeleri çok ciddi bir şekilde takip ediyorlardı. Her gelişmeyi kendi aralarında değerlendirip kendi açılarından tedbirler alıyorlardı. Müşriklerse temelde Yahudi baskısından kurtulmak istedikleri için bu yeni dini bir kurtuluş olarak görüyorlardı. Her şeyinin başını aldığı Kur'an'la yeni bir toplum inşa etmeye çalışan Musab Hoca her geçen gün yenileri halkasına alıyordu. Anlatılanların doğru bir şekilde ve yeterince anlaşılması ve bütünüyle hayata yansıtılması için çok yönlü bir çalışma yapıyorlardı. Bütün Müslümanlar her biri büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlardı. Herkes büyük bir sorumluluk içindeydi. İşi sadece Musab Hoca'ya havale etmemişlerdi. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Çalışmalar öyle bir ciddiyetle yapılıyordu ki sistemin temel taşları dağıtılmış oluyordu. Mesuliyet şuuru her birini harekete geçirmişti. Hazreti Esad biz Zürare'nin evinde ne zaman bir toplantı yapıldıysa ilgililerin hepsi gelmişlerdi. Düzenli olarak toplantı, ders ve sohbetler yapılıyor ve bu toplantılarda kimsenin uyarıp hatırlatmasına gerek kalmadan muhataplar bizzat takip ediyorlardı. Bazen müessese içi değil, bahçe sohbet ve dersleri yapıldığında aynı kadronun oraya da katıldığını görüyoruz. Yani her birini teker teker aramaya gerek kalmıyordu. Onlar birbirlerini arayıp yönetime ciddi bir şekilde yardımcı oluyorlardı. Tam bir teşkilat şuuru içinde hareket ediyorlardı. Mesuliyet şuuru taşıyan bir insana şunu şöyle yap gibi bir şey söylemeye hiç gerek yoktu. Daha doğrusu olmamalı. Eksik bir şey varsa ya da çıkarsa bir bakış yeterli olmalı. Her dönemin ve her hatibin kendine mahsus takdim, sunum tarzları vardır. Musab Hoca da bugünkü manada yeri geliyor, konferans tarzını kullanıyor, yeri geliyor, seminer şeklinde sunum yapıyordu. Yerine göre ders, sohbet, hasbihal, vaaz tarzlarında sunumlarını yaptığı oluyordu. O günlerde sunumlara böyle isimler verilmemiş olmasa da vaka olarak vardı. Musab Hoca belli bir süre ders olarak sadece kendisi anlatıyordu. Zaman içinde konuşmacı ve hatipleri yetiştirdiği için ikili, üçlü, bugün panel dediğimiz tarza sunumlara geçmişti. Daha da ilerleyen dönemlerde bütün konuyu bir veya birkaç kişinin anlattığı oluyordu. Musab Hoca burada sadece yönetici durumunda kalıyordu. Böylece onu dinleyenler arasında çokça hoca, hatip yetişmişti. Bu arada Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum'u da unutmamak gerekir. Ancak daha önce de zikrettiğimiz gibi onun faaliyetleri kaynaklarda pek fazla zikredilmediği için onunla ilgili ayrıntıları paylaşamıyoruz maalesef. Musab Hoca'nın yaptığını ileriki yıllarda Medine dönemi içinde Peygamberimiz aleyhisselam ve bazı önde gelen sahabiler de yapacaklardı. Fakat burada Musab bin Ümeyr önünde böyle bir örneği yokken bu metodu geliştirmişti. Musab Hoca süreli ve seri olan ders ve sohbetlerde aynı şahısları görmediği zaman onların nerede olduklarını sorardı. Bir sıkıntıları varsa giderilmesi için de özel çalışmalar yapardı. Ayrıca ders ve sohbetlerde çok ciddi değerlendirmeler yapıyordu. Dinleyip bilgilenip dağılmak değil, ilgilenip hayata geçirmek için gayret ediyordu. Bu arada kimlerin neye yatkın olduklarını öğrenerek onları aktif hale getiriyordu. Böylesine ciddi çalışmalarla ilgili duyup kendiliklerinden gelenler de vardı. Müslüman olanlar aynı zamanda çok güzel örnek de oluyorlardı çünkü. Ama bu arada karşı koyanlar da vardı tabii. Fakat Hazreti Musab öyle güzel bir tavır sergiliyordu ki, gelenler ne kadar sert veya kötü niyetli olurlarsa olsunlar, oturup onu dinlemek zorunda kalıyorlardı. Dinleyenler de İslam'la şerefleniyorlardı tabii ki. İslam'la şereflenenler de boş durmuyorlardı. Onlar da başkalarının kurtuluşlarına vesile oluyorlardı. Kurtulanlar kurtuluşa vesileydiler, öyle ya. Anlatılan şeyleri aralarında müzakere ediyorlar, anlaşılmayan şeyleri sorup öğreniyorlardı. Musab Hoca'nın sohbetlerine katılmak için sadece oturup davet beklemiyorlardı. Kendileri takip ediyorlardı. Ayrıca birbirlerini de haberdar ediyorlardı. Hiçbiri hazırcı olmuyordu yani. Ortama göre ellerinden gelen işlere el atıyorlardı. Yapmaları gerekenleri hakkıyla yapmanın çabası içindeydiler. Herkes yapabileceğini yaptığı için kimsenin üzerine iş yükü binmiyordu. Nimetler arttıkça mükellefiyetler de artardı. İslam nimeti içinde olanlar, bunun dışında kalanlara bir şekilde ulaşmakla mükellef olduklarını unutmamalılar. Bunu biz de çok iyi düşünmeli ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışmalıyız. Hazreti Musab böyle yetişmişti. Her şeyimize en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz, çok güzel örnekler yetiştirmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Saraç imzalı Nimetin Getirdiği Mesuliyet başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.